Ayrım 27. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 261. Türk sporu tarihinde görülmemiş biçimde doping olaylarıyla sarsılmaktadır. 2012'de 25 olan dopingli sporcu sayısı bu yılın ilk 6 ayında 120'ye yükselmiştir. Türk spor tarihinde görülmemiş biçimde birbiri ardına doping olayları patlıyor. Avrupa şampiyonu atlet Nevin Yanıt doping yaptığı kesinleşince 2 yıl müsabakalardan men cezası alıyor. Dopingde rekor 48 futbolcu ile atletizm branşında oluyor. İkinci sırada ise 40 halterci yer alıyor. Bu yıl ayrıca 17 yağlı güreşçide de doping maddesi bulundu. Baş pehlivanlı 3 kez kazanarak altın kemer alan Ali Gürbüz de dopingli çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç'ın bakanlığı döneminde yaşanan doping olaylarındaki artış da dikkat çekmektedir. Atletizm, halter ve tarihi Kırkpınar güreşlerine kadar uzanan doping olaylarına bisikletçiler de eklenmiştir. Son olarak Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu şampiyonu Mustafa Sayar'da doping çıktı. Mart ayındaki Cezayir turunda alınan numunesinde EPO'ya rastlanan Sayar'ın müsabakalara katılma hakkı da askıya alındı. Doping kısa süre önce yapılan Mersin'deki Akdeniz oyunlarında halterde de ortaya çıktı. Milli takımda yer alan Muammer Şahin, Sedat Artuç, Samet Keleş, Mete Binay, Gökhan Kılıç, Mehmet Başrol, Hurşit Atak ve Gülbey'i Akdin'in numuneleri dopingli sonuç verdi ve sporcular kadrodan çıkarıldı. Atletizmde ise sporcularımızdan Eşref Apak, Kaan Şencan, Elif Yıldırım, İsa Can, Umut Aday, Ümmühani Karaçadır, Fatih Er Yıldırım ve Narin Kahraman'ın yasaklı madde kullandığı bildirildi. Bu sporculardan Eşref Apak, Elif Yıldırım ve Fatih Er Yıldırım Akdeniz oyunları kadrosundan çıkarıldı. Doping tarihi Kırkpınar güreşlerinde de yaşandı. Organizasyona katılan baş pehlivanlardan Serbest Bulut, Ali Altun, Bekir Seçim, Ahmet Serbest, Gökhan Arıcı ve Murat Aydoğdu'dan alınan numunelerde yasaklı maddeye rastlandı. Serhat Gökmen ile orta boyda güreşen Özer Ay'ın da Haziran ayında yapılan testlerinin sonuçlarında yine yasaklı maddeye rastlandı. Bakanlık olarak çıkarılan ödül yönetmeliğine göre 2013 Mersin Akdeniz oyunları öncesi birinci olan sporcuya 500 altın verilecek. Haliyle hem ün hem de ödül kazanmayı cazip gören sporcularda doping patlaması çok doğaldır. Sporcularımıza verilen ödüllerin cazibesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün'ün bile dikkatini çekmiş. Sayın Ergün, o kadar altın kazansam bir daha olimpiyatlara katılmam eleştirisinde bulunmuştur. Suat Kılıç öyle hırsızdı ki onun için her yol mübahtı. Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP ihtirasına gem vuramıyordu. Suat Kılıç ülke tarihinin en büyük skandallarından birinden sorumlu olmasına rağmen ne görevden alındı ne de soruşturma geçirdi. Başka bir olaydan Tayyip Erdoğan'dan şamarı yedi ve bir kenara atıldı. Sportif başarılar siyasi propaganda aracı haline getirilmek isteniyordu ama başarılar dopingliydi başka icraatlarda olduğu gibi. Rıza Sarraf'ın hayırsever günlerinde spor aracılığıyla işlere nasıl sokulduğunu anlatacağımı söylemiştim. Onu Gazeteport'taki haberden olduğu gibi aktarayım. ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın veya Rıza Sarraf soruşturma dosyasındaki önemli bir ayrıntı da spor kulüpleri üzerinden kara para aklandığı iddiası. Soruşturma dosyasında futbol takımlarına para gönderildiği iddia ediliyor. Beşiktaş, Trabzon, Mersin idman yurdu. Savcı Bihar Ağra'nın yürüttüğü Sarraf soruşturmasında futbol bağlantısı da önemli delillerden birini oluşturuyor. Soruşturma dosyasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la ilişkiler yer alırken iki lig takımı da yer alıyor. Bu iki takım Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu olabileceği iddia edilirken Rıza Sarraf'ın sportif faaliyetleri de mercek altına alındı. Rıza Sarraf'ın sporu olan ilgisi ve bu ilginin Tayyip Erdoğan'la bağına bakalım. Yine Trabzonspor. 2013 yılında Zarrab'ın sahibi olduğu Royal Denizcilik Endüstriyel Makine AŞ ile Trabzonspor sponsorluk anlaşması yaptı. Bu sponsorluk anlaşması o zaman Trabzonspor tarafından KAP'a da bildirildi. KAP bildiriminde kulübümüz ile Royal Denizcilik Endüstriyel Makine ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret AŞ arasında 2013-14 futbol sezonu için 1 milyon euro artı KDV bedelli reklam anlaşması yapılmıştır. Anlaşma ayrıca kulübümüzün Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarı derecelerine göre ekstra bonuslar içermektedir denildi. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında Trabzonspor'un adı yine geçti. Zamanın başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu aracılığıyla Reza Zarrab'ın Trabzonspor'a 2,5 milyon dolar yardım ve banka borçlarına kefil olduğu ortaya çıkmıştı. Örtülü ödenekten transfer. WikiLeaks belgelerinde de Trabzonspor vardı. 08.06.2005 tarihli Edelman'ın siyasi işler danışmanı John Kunstatter tarafından kaleme alınan gizli ibareli notun 7. maddesinde Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak milli görüş kökenli bir Trabzonlu olarak rapor ediliyor ve sakin, itaatkar, ağırbaşlı olarak nitelendiriliyor. Raporun devamında AKP'nin ve Başbakan Erdoğan'ın mevcut popülaritesini korumak adına sporun da kullanıldığı ve bu çerçevede 2004 yerel seçimlerinde AKP'nin Trabzon'da yaşadığı bozgunun tekrarlanmaması adına Devlet Bakanı Özak'ın Trabzonspor seçimlerine müdahil olarak uzun süre kendisinin de yönetiminde görev aldığı ve 1996 yılına kadar 2,5 yıl başkanlığını da yaptığı Trabzonspor'un başına AKP çizgisi yakın bir başkan seçilmesini sağladı ve aynı zamanda Trabzonspor'a başbakanlığın örtülü ödeneğinden karşılanarak futbolcu alımında kullanılmak üzere milyonlarca dolar ayrıldığı yazıyordu. Fikret Orman gözlerinin içine baktı. Reza Zarrab'ın Beşiktaş kulübü ile ilişkileri, daha doğrusu Fikret Orman ile kurduğu ilişkide soruşturma dosyasına girdi. Rıza Zarrab Beşiktaş'a loca karşılığı 1,2 milyon lira verdi. Çok tartışılan bu para ilişkisini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Reza Zarrab suçlu mudur? Aranıyor mu? Eray'ın kaçakçısı diye polis peşinde mi? Ben bunu saklıyor muyum? Ortağı mıyım? Ticaret mi yapıyorum? Arkadaş Beşiktaşlı. Gözlerinin içine baktığım zaman iyi bir Beşiktaşlı olduğunu anladım. Para ödemiş, Beşiktaş'tan loca almış. Ne yapmış Reza Zarrab? Beşiktaş kulübü başkanıyla buluşmuş, yemek yemiş. Gizli kapaklı bir şey değil ki. Cüzdanlı değilim, bir şey değilim. Gizli kapaklı yapacak olsam yapardım. Bunlar normal." Sözleriyle savundu. Mersin İdman Yurdu'na transfer parası. Reza Zarrab'ın 700 bin liralık saatiyle gündeme gelen eski bakan Zafer Çağlayan, Mersin İdman Yurdu için de ricacı oldu. Zarrab 2012 yılında Mersin İdman Yurdu'na 325 bin lira gönderdi. Sonra da bu yardımlar devam etti ama miktarı açıklanmadı. Akdeniz Oyunları'nda skandallar zinciri. 17. Akdeniz Oyunları Mersin'de yapıldı. Tamamen Tayyip Erdoğan şova dönüştürülen oyunlarda peş peşe skandallar yaşandı. Akdeniz Oyunları'nda birincilik ödülü 100 altından 500 altına çıkarıldı. 30 sporcunun doping testi pozitif çıktı. Oyunların biletleri Erdoğan'a tepki olmasın diye el altından sadece AKP'lilere verildi. Teknolojik yatırım adı altında 60 milyon liralık harcama buharlaştı. Gezi direnişinde Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin, eylemci çapulcular diyen yandaş güreşçi Rıza Kaya Alp onurlandırıldı. Milli takımın bayrağı taşıtıldı. Dönemin spor bakanı Suat Kılıç oyunlar için toplam 382 milyon liralık ihale yapıldığını açıkladı. Bu ihaleler yandaş şirketlere verildi. Rıza Sarraf da Akdeniz Oyunları içinde elini cebine attı. Zafer Çağlayan'ın isteğiyle 1 milyon lira verdi. Daha sonra da periyodik bir şekilde bağış yaptı. Araç bagajında 1 milyon 300 bin lira. Akdeniz oyunlarına koordinatör olarak atanan bürokrat Bekir Korkmaz, Niğde Ulukış'la yakınlarında kaza yaptı. Bu kazada aracın bagajında 1 milyon 300 bin lira bulundu. Bekir Korkmaz, Ulukış'la civarındaki kazada bulunan paranın kaynağını açıklayamadı. Sonra devreye birileri girdi ve bir iş adamı, "Bu meblağ bana ait, benzinliğimdeki para," diyerek soruşturmanın kapanması sağlandı. Doping hadisesi yokmuş gibi hayat devam etti. Asıl 3 Temmuz Fenerbahçe operasyonu futbolun sahada değil, saha dışında oynandığını göstermişti. Evet, Fethullahçılar koçbaşı olmuştu ama beraber yürünen futbol sahaları da vardı. 3 Temmuz'a ilişkin Big Boss ve Abluka kitaplarında bütün ayrıntıları yazdım. Fethullah kısmı sorgulanırken AKP kısmına şu ana kadar dokunulmadı. Futbol sahalarının AKP-RTE yönetiminin biat laboratuvarı yapılmasının yarattığı sonuçlar görmezden gelindi. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş tribünlerine müdahale edildi. Tribünler dizayn edildi. Kafası okşanınca mutlu olan tezahüratçılar baş tacı edildi. Tribün çocukları dışlandı. Kitabı yazdığım sıralarda Rıdvan Dilmen'in futbolun içinde yer alan birçok isim için söyledikleri de uyutuldu. Sanki bir polemikmiş gibi çete, medya mafyası, pelikan medyası sözleri için kimse kılını kıpırdatmadı. Rıdvan futbol içindeki bir çıbanı işaret ediyordu ama o da sırtını başka güce, saray içindeki güç savaşlarına dayayarak bunları yapıyordu. Aslında ne o Türkiye'de her şey kirleniyordu ama futbol en kirli alanlardan biriydi. Devletin parasıyla Neo-Osmanlı kültürel hegemonyası. Saray iletişiminden sorumlu Fahrettin Altun 2018 yılında Twitter'a "Siyasi hegemonyamız bitti, kültürel hegemonyamız da bitecek," diye yazdı. Fahrettin Altun ne demek istiyordu? Neo-Osmanlı, İttihat-ı İslam ve ihvancı bir kültürel hegemonya kurmaktan mı söz ediyordu? Aslında AKP'li yıllara baktığımızda söyledikleri bir anlayışın dayatmasıydı. Necip Fazıl, Hitler'in fotoğrafını evinin en gözde yerine asan Nurettin Topçu, Nazi Peyami Safa el üstünde tutulurken Şeyh Bedrettin, Pir Sultan Abdallar, Hayyam gibi isimlerin esamesi bile okunmuyordu. Kültürel hegemonya için her şeyi yapıyorlar ama yine de hala Necip Fazıl, Peyami Safa ya da Nurettin Topçu'ya mahkumlar. Çünkü kendi anlayışlarına uygun bir isim çıkaramadılar. Kültür sanat anlamında AKP'nin 18 yılı oldukça çoraktır. Bu çoraklığı popüler isimleri sarayda ağırlayarak yeşertmeye çalıştılar. Sarayın biatçı ünlüleri ekonomik anlamda da destekleniyordu. Neo-Osmanlı dayatması dizilerde onlar oynuyor, devlet destekli konserlerle ceplerini dolduruyorlardı. En küçük eleştiride bulunanlar ise kara listeye alınıyordu. McCarthy dönemini bile aratan kara listelerde olanlar tamamen dışlanıyordu. Hiçbir televizyon kanalına konuk olarak bile çağrılmıyorlardı. Levent Üzümcü, Şevket Çoruh ve Barış Atay'ın tiyatro oyunlarına binbir zorluk çıkardılar. Ne yapsalar aslında olmuyordu. AKP devleti tarafından dışlananlara halk sahip çıkıyordu. Varını yoğunu tiyatroya yatıran Şevket Çoruh'un Murat Akkoyunlu ile oynadığı Bir Baba Hamlet oyunu aylarca kapalı gişe oynuyordu. Levent Üzümcü de her türlü engellemeye rağmen "Anlatılan Senin Hikayendir" ile Türkiye'yi geziyordu. Orhan Aydın paylaşımları nedeniyle birçok kez ifade vermek zorunda kalıyordu. Genco Erkal'ın Güneş'in Sofrası'nda Nazım ile Bright oyunu o hal nedeniyle yasaklanıyordu. Berna Laç'ın Twitter paylaşımları nedeniyle ifade veriyor, şarkıcı Sıla'nın konserleri yasaklanıyordu. Öykü Serter Twitter paylaşımları nedeniyle soruşturmaya uğruyordu. Türkan Şoray madencilerin yanında yer aldığı için hedef oluyordu. Yine çözüm sürecinde akil adam olan Kadir İnanır, iktidara eleştiri getirdiğinde Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun hedefi haline geliyordu. Baskı, yasak her geçen gün artıyordu. Ama RTE ve AKP iktidarı kültürel hegemonyalarını kuramıyorlardı. Erdoğan son 4 yılda sürekli yakınıyordu. Yıl 2016. Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. Yıl 2017. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda iki konuda nispeten hedeflerimizin gerisinde kaldık. Bunlardan biri insan yetiştirme olan eğitim, diğeri ise insanı zenginleştirme olan kültür ve sanattır. Yıl 2019. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka mesaresi olarak görüyorum. Kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Yıl 2020. Türkiye'yi kültür ve sanatta hak ettiği konuma kavuşturana dek çalışmaya, koşturmaya, mücadeleye devam edeceğiz. TRT dizileri tek bir anlayışın tahakkümü olarak çekiliyor, özel televizyonlar da zamanın ruhuna uygun dizi ve programlar yapıyordu. Bugün geriye bakıldığında bizimkiler gibi bir dizinin çekilmesi neredeyse ütopya olarak görülebilir. AKP'nin kültür ve sanatta kurmak istediği hegemonya televizyonlar tarafından topluma dayatıldı. Maliyeti çok yüksek neo-Osmanlı anlayışına uygun diziler, programlar, filmler, kamu kaynakları kullanılarak yapıldı. Kut'ül Amare dizisi için belediye kaynaklarından 22,5 milyon lira aktarıldı. Bu en son bilinen bir harcama. Özellikle TRT bu işler için merkez üst seçildi. Mesela Filinta dizisi, dizi yayınlanmaya başladığında araştırıp ortaklarını ve bağlantılarını ortaya çıkarmış ve Twitter'da yazmıştım. Twitter'da yazdıklarımı hatırlayalım. Filinta dizisini S Film şirketi yapıyor. Filinta ilk işleri. S Film'in ortaklarından biri Yusuf Esenkal. 2014'te S Film kuruluyor ve sonrası Filinta. Esenkal soyadı oldukça tanıdık aslında. Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın gıda şirketi Doruk Izgara'nın ortağının adı Mustafa Esenkal. Bilal Erdoğan'ın mis hediyelik eşya şirketinde ortağı yine Mustafa Esenkal'dı. İlk iş yerlerini de Cevahir AVM'de açmışlardı. Cevahir AVM'nin pazarlama müdürü o dönemde şimdi Filinta dizisinin yapımcısı Yusuf Esenkal'dı. Filinta yapımcısı Yusuf Esenkal ile Bilal Erdoğan'ın iş ilişkisi var. bilalerdogan.com domaini Yusuf Esenkal'ın. Bu ilişkileri ortaya çıkardıktan sonra Es Yapım beni hedef gösteren bir açıklama yaptı. 02.06.2016 tarihinde yazılı basında ve internet medyasında Sayın Bilal Erdoğan'ın şirketimiz ortaklarından olduğu yönünde gerçek dışı haberlere yer verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Şirketimizin ortaklık yapısı ticaret sicil kayıtlarında halka açık şekilde sunulmuş olup dileyen herkesin her zaman inceleyip bilgi edinme imkanı bulunmaktadır. Buna rağmen şirketimizle ilgili bu şekilde asılsız haber yapılmasını iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkün değildir. Şirketimiz hiçbir somut bilgiye dayanmayan, kamuoyunda Sayın Bilal Erdoğan ve şirketimiz aleyhine olumsuz algı yaratmak maksadıyla üretilmiş, gerçek dışı bu haberleri yapanlar hakkında yasal yollara müracaat edecektir. Her zamanki gibi konu odağından saptırılıp tehdit ediyorlardı. Ben Bilal Erdoğan'ın Es Yapım'ın ortağı olduğunu hiçbir zaman söylememiştim. Daha önce iş ilişkilerini ortaya çıkarmıştım. Sorduğum şu sorulara ne yanıt verdiler ne de mahkemeye verdiler. Mahkemeye verseler de bütün bu ilişki ve para ağını resmi kayıtlara geçirecektim. Filinta dizisi için TRT'den 57 milyon 150 bin lira para ödenmişti. Ben şu soruları sordum. 1. Haberde Bilal Erdoğan'ın Es Film'e ortak olduğu söylenmedi. Es Film ortağı Yusuf Esenkal ile Bilal Erdoğan'ın eski ortaklıkları ve ilişkisi anlatılıyor. Es Film ortağı Yusuf Esenkal'ın Bilal Erdoğan'la hangi ortaklıkları oldu? bilalerdoğan.com domaini Yusuf Esenkal'ın şirketinde olduğu neden gizlendi? 2. Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın gıda şirketi Doruk Izgara'nın ortağının adı Mustafa Esenkal. Bilal Erdoğan'ın mis hediyelik eşya şirketinde ortağı yine Mustafa Esenkal'dı. Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın ortağı Mustafa Esenkal, Filinta yapımcısı Yusuf Esenkal'ın ağabeyi. Es Film 2014'te kuruldu. Yusuf Esenkal'ın daha önce hiçbir TV projesi yok. Es Film kurulur kurulmaz TRT'nin en pahalı projelerinden birini nasıl aldı? 3. Bilal Erdoğan'ın ilk iş yerini Cevahir AVM'de açtı. Cevahir AVM'nin o dönem pazarlama müdürü Filinta yapımcı Yusuf Esenkal. Bilal Erdoğan'la yakındığınız Filinta dizisini TRT'ye yapmada etkili oldu mu? 4. Bilal Erdoğan'ın Es yapımı ortak olduğu hiçbir zaman söylenmemişken, Yusuf Esenkal ile sadece ilişki bağları açıklanmışken, neden Es yapımı ortak gibi gösterildiği yalanını söylüyorsunuz? 5. Türkiye'de yapılmış en büyük dizi film Platosu yatırımını yaptığınızı söylüyorsunuz. Platon'un kurulduğu alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bu alan kaç liraya kiralandı? Kiralanan Plato ile Es filmin bağlantısı nedir? Nasıl bir sözleşme yapıldı? 6. Filinta çekimlerinin yapıldığı Plato için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alındı mı? 7. 56 bölüm yayınlanan Filinta reytingleri 56 bölümde şöyle oldu. Bölüm başı 1 milyon TL'den fazla ödenen Filinta bu reytinglerde özel bir kanalda olsa anında yayından kaldırılacakken 56 bölüm nasıl yayınlanabildi? İlk 13 bölümde en iyi 20. olabilmiş yüksek maliyetli bir dizi özel kanalda 56 bölüm yayınlanabilir miydi? 8. Tayyip Erdoğan'ın ve bir dönem TRT'den sorumlu olan Yalçın Akdoğan'ın Filinta dizi setini ziyareti size ayrıcalık sağladı mı? Bilal Erdoğan'ın Esenkal kardeşlerle ilişkisi sadece bunlar değildi. İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Bilal Erdoğan'a zenginliğinizin kaynağı nedir diye sordu. İki dayımın da ortak olduğu BMZ şirketinin dışında İstanbul'da 5 restoranım var yanıtını aldı. Peki bu restoran işleri nerede ve kimlerle ortak? Araştırdın ve ortaya çıkanlar böyleydi. Bilal Erdoğan'ın restoran öyküsü Doruk Izgara Gıda Ticaret Limited şirketi ile başladı. Sermaye 300 bin liradan 1,5 milyona çıktı. Doruk Izgara Gıda Ticaret Limited şirketi 27 Ağustos 2009'da kuruldu. Şirketin ortakları Necmettin Bilal Erdoğan, Mustafa Esenkal ve Ali Bahadır Yeşil. 2010 yılında Sümeyye Erdoğan da şirkete ortak oldu. Ağustos 2010 itibariyle şirketin hisseleri şöyle oluştu. Bilal Erdoğan 120 bin, Sümeyye Erdoğan 90 bin, Mustafa Esenkal 60 bin ve Ali Bahadır Yeşil 30 bin lira. 25 Nisan 2012'de yapılan toplantıda sermaye 1,5 milyon liraya çıkartıldı. Sermaye artışı ile birlikte 1 milyon 200 bin liralık kısım 30 Mayıs'ta bir seferde ödendi. Şirketin son haliyle ortaklık yapısı şöyle oluştu. Bilal Erdoğan 543 bin 500, Sümeyye Erdoğan 450 bin, Mustafa Esenkal 337 bin 500 ve Ali Bahadır Yeşil 169 bin lira ödedi. 2012'den sonra uçtu. 2012 yılı Doruk Izgara için atılım yılı oldu. 20 Mart 2012'de toplanan ortaklar iki şube açılışına birden karar verdi. Şaşkın Bakkal'da Yufka Dürüm İşleri adı altında, Büyükçekmece'de ise Gülhane Izgara Kebap adı altında 3. şube açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra ise İstinye Park AVM'de Günaydın Köfte, Zorlu AVM'de Günaydın Köfte ve Döner Türk Restoranı ve Gülhane Döner açıldı. Zorlu ilişkiler. Bilal Erdoğan'ın iki tane restoranı bulunan Zorlu AVM yapımı ve sonrasında çok tartışılmıştı. Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'da 232 bin metrekare yerine 615 bin metrekare inşaat yapılması tartışma konusu olmuştu. Yine Zorlu Holding 2013 yılında AKP'ye yasanın öngördüğünden çok fazla olan 1 milyon 844 bin lira tutan 40 bin koli yardım yapmıştı. 17-25 Aralık tapelerinde zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Çevre Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ahmet Ay Yıldız ve Zorlu Holding yöneticilerinin gizli toplantısı deşifre olmuştu. Bu toplantılarda Çevre Bakanlığı raporlarının Zorlu Holding lehine değiştirildiği iddia edilmişti. Bilal Erdoğan 2013 yılında amcası Mustafa Erdoğan ve halasının kocası Ziya İlgen ile birlikte 3 milyon lira sermayeli BMZ Grup Denizcilik ve İnşaat Sanayi AŞ isimli şirketi kurmuştu. Bilal Erdoğan'ın restoranları Yufka Dürüm İşleri, Şaşkın Bakkal. Günaydın köfte döner, İstinye Park AVM. Gülhane, ızgara kebap, büyük çekmece. Günaydın köfte döner, Türk restoranı, zorlu AVM. Gülhane döner, zorlu AVM. 27. ayrımın sonu. Sayfa 272.